Ayrım 3.
Şoföre kızmanın, garsona kızmanın o memleketin doğrularını görmeye yetmediğini biliyordum. Bir de şoförün, garsonun durumuna bakmak gerekiyordu. Onların memnun olması da yabancı ve paralı bir müşterininki kadar önemliydi. Bu bir çeşit devlet anlayışıydı ve bunu, bütün kudretini parada topladığı için herkese emredebileceğine inanmış kişilere anlatmak kolay değildi. Nitekim böyleleri İsveç'i de pek beğenmemişlerdi. Çünkü orada da parayla emredecek, önlerinde referans yaptıracak adam pek bulamamışlardı. Romanya'daki ilk intibalarımı aşağıdaki şekilde yazıp göndermiştim gazeteye. Bükreş. Romanya ile daha tam temasa geçemedim. Yalnız Köstence'den Bükreş'e arabayla gelirken gördüğüm 300 kilometre boyu köyler modern işletmeciliğe yönelmiş ileri köylerdi. Gayet muntazam dikilmiş bağlar, kilometrelerce sürüyordu. Gözün alabildiğine mısır ve ayçiçeği tarlaları uzanıyordu. Ekinler kaldırıldığı için bir hayli de boş araziden geçtik. Ama Romanya aklını bugünlerde tarımdan çok ağır endüstriye takmışa benzer. Bana boyuna ağır endüstriden bahsettiler. Bükreş'in civarına bir de koskocaman bir endüstri sergisi kurmuşlar. Dizel lokomotifleri, kamyonlar, türbinler, petrol ve kimya endüstrisi, ormancılık, otomatik torna makineleri, bir de her tarafı kaplayan yüzlerce yüksek blok apartmanlarla övünüyorlardı. Bükreş'in en fakir mahallelerine kadar gidip gezdim. Bizde öyle yerlerde oturanlara orta halli denir. Şehirde Tahran'da olduğu gibi binlerce araba yok. Caddeler tenha. Ama İsrail'dekine benzer muazzam bir kalkınma var. Romanyalılar çok nazik insanlar. Boyuna istatistiklerle açık ve rahat konuşuyorlar. Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı birkaç yıl önce sona ermiş. Turizme büyük önem vermeye başlamışlar. Ama henüz Romanyalı vatandaşlar rahatça döviz alıp dışarı çıkamıyorlar. Sebebini sordum. Döviz tasarruf etmek zorundayız, onun için dediler. Orta bir memur bizim paramızla 1000 lira kazanıyor. Ev kirası olarak 50-60 lira ödüyor. Ancak iyi lokantalar bir hayli pahalı. Lüks sayılacak bir otel lokantasında bir kişilik yemek 60-70 lira civarında. Uzun kollu iyi bir yün kazak 265 lira. En iyi parayı mühendisler alıyormuş. 4-5 bin lira geçiyormuş ellerine. Çalışmayan kadın hemen hemen yok gibi. Çalışmak mecburi değil ama iktisadi şartlar icabı çalışmazsan rahat yaşayamıyorsun. Bunun yanında en önemli taraf işsiz yok Romanya'da. İş isteyen herkese derhal iş veriyorlar. Asgari ücret 600-700 liradan başlıyor. Yalnız sokakta dondurma satan kadınlar dahi devlet hesabına satıyorlar dondurmaları. Hepsi aylıklı. Bunun dışında yaptıkları satış nispeti üzerinden küçük bir prim alıyorlar. Bu yüzden gazetecilere düşen en büyük görev bunların çalışıp çalışmadığını tenkit etmek. Bir gazete bir satıcının iyi çalışmadığını yazdı mı kıyamet kopuyor. Bunun dışında iç ve dış politikaya dair geniş tenkitler pek yok. Tenkit eden her yazar tenkit ettiği konunun nasıl düzeltilmesi gerektiğini de belirtmek zorunda. Nasıl düzeltilmesi gerektiğini söylemeden yapılan tenkitlere yıkıcı tenkit, demagoji safsata diyorlar. Romanya'da nereleri görmek istediğimi sordular. Ormanları, petrol işletmelerini, köyleri ve taşra şehirlerini dedim. Bundan başka Kabilse, Dışişleri Bakanı ve parti ileri gelenlerinden biriyle konuşmak istedim. Olur dediler. Halk arasında giyimlerinden göze çarpan büyük bir farklılaşma yok. Erkeklerin hemen hepsi orta giyimli, işçilerin bazıları nispeten daha fakirce. Kadınların ise hepsi süslü. Gece hayatı pek yok. Sabaha kadar açık bazı barlar varmış, çok pahalıymış, gidip görmedim. Sinema, tiyatro, konser, folklor gösterileri, halk eğlenceleri olarak daha ağır basıyor. Yemeklerde bol erik rakısı, bira ve şarap içiliyor. Lokantada iyi bir biranın şişesi 8 lira. İlk gördüklerim bunlar. Ne görürsem sırayla yazacağım. Gerçi her gördüğümü önce fıkralar halinde yazıp gönderdim ama bir kısmı yayımlanmadı. Hele toprak reformuna ait incelemeye geldikten sonra da bütün ısrarlarıma rağmen koymadılar. Devrimden önce Romanya'daki büyük araziler boyar denilen toprak ağalarının elindeydi. Boyarların şehirlerde şahane köşkleri, sarayları vardı. Müthiş zengin bir hayat yaşıyorlardı. Onların Bükreş'e akan serveti Bükreş'e Küçük Paris adını taktırtmıştı. Baş şehirde eğlence cümbüş cigan melodileri gırla gidiyordu. Sabahlara kadar her yer bir eğlence köşesiydi. Vur patlasın, çal oynasın bir hayat yaşanıyordu. Bükreş dışında Romanya'nın ne alemde olduğunu ise merak eden zaten yoktu. Hatta o devrin Bükreş'ini bilenler bugünkü Bükreş'i gördükleri zaman kalkınmış ama eski neşesi kalmamış diyecek kadar bir zevki sefa şehriydi Bükreş. Önce boyarların arazilerine kısıtlama kanunu çıktı. 500 dönümden fazla toprağa kimse sahip olamayacaktı. Fazla toprak, topraksız köylüye dağıtılıyordu. Bu bir burjuva reformuydu. İkinci merhale olarak kimsenin kendi toprağında başkasını çalıştıramayacağı kararı çıktı ve sosyalist reforma böyle geçildi. Üçüncü adım, kooperatif kuran köylülere bol kredi yardımı şeklinde gelişti. 4-5 köylü bir araya geliyor ve kooperatif kurarak bol kredi alıyorlardı. Gitgide kooperatifler büyüdüler, ancak kooperatiflerde herkes nesiyle katılmışsa kooperatife, onun kârını da emeğinin karşılığıyla birlikte alıyordu. Dördüncü adım, kooperatiflerin kombineye çevrilmesi oldu. Kombinelerde yalnız emek karşılığı vardı. Bu arada kooperatiflere yahut kombinelere katılmayanlara da kimse bir şey demiyordu. Kendi arazisinde şahsen çalışmak yasaklı değildi. Ancak bu çeşit çalışma kolektif çalışmaya nispetle fazla bir kazanç sağlamıyordu. 15 yıl içinde kombineye katılmayan kimse kalmadı. Kombinelerde çalışma sistemi şöyleydi. Kombine, herkes 1,5 dönümlük ev ve bahçe arazisi veriyordu. Köylülerin bahçelerinde yetiştirdiklerini diledikleri gibi satmak haklarıydı. Evleri de bedava olarak el birliğiyle kendileri tarafından yapılıyordu. Bunun dışında her köylü her yıl hangi işte çalışmak istediğini kombineye bildiriyordu. Ben ekinde çalışacağım, ben kesimde çalışacağım, ben taşımada çalışacağım gibi. Yılda 250 gün çalışma zorunluluğu vardı. Uzmanlar işleri parça parça bölüyorlar ve her işin kaç günde bitmesi gerektiğini tespit ediyorlardı. Ancak köylüler o işi tespit edilen günden daha önce bitirirlerse yine tespit edilmiş gün kadar çalışmış sayılıyorlardı. Böylece yılda 500 iş günü çalışmış sayılan köylüler oluyordu. Verilen işi ne kadar çabuk bitirirsen o kadar çok iş günü çalışmak imkanını buluyordun. Kombina yetiştirdiği ürünü devlete satıyordu. Ya yetiştirmeden devlette pazarlığa girişiyor ve belirli bir rekolteyi belirli bir para üzerinden taahhüt ediyordu, ya yetiştirdikten sonra devletin vereceği parayı kabul ediyordu. Ürün karşılığı alınan para, masraflar, yatırımlar ve emeklilik payı çıkartıldıktan sonra iş gününe göre köylüye dağıtılıyordu. Kim kaç iş günü çalışmışsa o kadar para alıyordu. Ayrıca üretilen üründen eşit olarak bir de pay alıyordu. Bu payı da serbestçe satma hakkına sahipti. Ürün kötü veya az olduğu vakit iş günü parası da düşük oluyordu. Çok düşük olursa kombinanın fonundan karşılıyorlardı eksiği. Her kombinada okul, revir ve kreş vardı. 60 yaşını geçen köylüler emekli aile alıyorlardı. Ortalama olarak bir köylü ailesinin yıllık kazancı 10 bin liradan aşağıya düşmüyordu. Kombinaların yanında bir de devlet çiftlikleri vardı. Devlet çiftliklerinde iş günü hesabı yoktu. Maktu bir yevmiye vardı. Ürün iyi de olsa, kötü de olsa çalışanlar o yevmiyeyi alıyorlardı. Ve köylüler arasında kombinalarda iş günü üzerinde çalışmak ile devlet çiftliklerinde yevmiyeli olarak çalışmak serbest bırakılmıştı. Kim hangisinde isterse orada çalışıyordu. Devlet çiftliklerinin kombinalara nispetle daha iyi bir verim sağladığını söylediler. Sebebini sordum, devlet kombinalardan daha çok yatırım yapabiliyormuş. Bu sistemle Romanya Avrupa'nın buğday ambarı haline getirilmişti. Arazinin %41,5'i ekiliyordu, %12'si mera olarak bırakılmıştı, %5,8'i çayır, %2,7'si bağ, %26,9'u ormandı. Geri kalanı da kıraç topraktı. 1938 yılında sayısı 5000 olan traktör, 1963'te 65.000'e çıkmıştı. 1938'de 50 bin ton olan ayçiçeği rekoltesi 1963'te 500 bin tona. 1938'de 500 bin ton olan şeker pancarı 1963'te 2,5 milyon tona yükselmişti. Aynı zamanda buğday 3 milyon tondan 4 milyon tona, mısır 4 milyondan 6 milyon tona çıkmıştı. Artık köylü nüfusunu gitgide endüstriye aktarmaya başlamışlardı. Bilhassa kurak bölgelerde fabrikalar kuruyorlar ve köylü yavaş yavaş işçileşiyordu. Sonra birden işçilere blok binalar yükselmeye başlıyor, köyler şehir oluyordu. Her fabrikanın okulu da içindeydi. Buralarda da köy çocukları teknisyen olarak yetiştiriliyordu. Bir yandan fabrikada çalışıyor, bir yandan okuyorlardı. Okuma imkanı sonuna kadar açıktı kendilerine. İsterlerse mühendis dahi olabilirlerdi. Bütün bunlara bakarak gazeteye bazı kıyaslamalar yazıp gönderiyordum. Bunlardan biri şuydu. Kıyaslamalar. Ne kadar değişik bir dünya bu Romanya. Eski kralların saraylarını geziyoruz. Cennet gibi yerler. Şimdi kimler oturuyor buralarda diye sordum. Sanatçılar dediler. Yazarlar, şairler, mimarlar, kompozitörler çalışmak için buralara geliyorlarmış. Devlet alabildiğine yatırım yapmakla meşgul. Öyle bir çalışma hırsı var ki 10 yıl sonra ne seviyede olur burası bilmem. Yabancı uzmanlarla konuştum. Bu gidişle bunlar İsveç'e yaklaşacaklar dedi. Bunu anlamak sadece Bükreş'e bakmakla olmuyor. Köyleri, fabrikaları, işletmeleri gezmek, istatistikleri incelemek gerek. Bükreş'te fazla otomobil yok. Pazar hariç caddelerde de fazla insan dolaşmıyor. Tahran çok daha canlı ve hareketli Bükreş'e nispetle ama bunlar dizel lokomotifli, elektronik torna makinesi, kamyon, kamyonet yapar ve ihraç ederken İran gazozunu bile kendi patenti altında yapamıyor. Özgürlük problemine gelince çok ayrı bir açıdan iktisadi garanti yönünden almışlar onlar özgürlüğü. Vaat edilip de yapılmayan bir iş olduğu zaman halk hemen gazetelere mektup yazıyor. Herhangi bir tenkit yapınca derhal matematikle, istatistikle, planla cevap veriyorlar. Bunun dışında dayanağı olmayan sözleri gevezelik addediyorlar ve hoş karşılamıyorlar. Batı devletleriyle kıyaslayınca derhal söylemek gerekir ki, Batı'daki fikir özgürlüğünün 200 yıldan beri bir türlü sonuç alamadığı başka biçim bir sistem sağlamlığı var burada. Mesela Paris'teki bir üniversite öğrencisi aklına her geleni söyler ve gider bir tavan arasında yatar. Buradaki öğrenci ise sadece sosyalizm eğitimi alır, bütün konuları onun açısından değerlendirir ve gider gayet modern olan üniversite sitesinde yatar. Onun için sosyalizmin dışında hiçbir doğru yoktur. Sosyalizmden başka hiçbir doğru olmadığına göre doğru olmayan şeylerle uğraşmak hiçbir zaman bir memlekete fayda getirmez. Bu prensip eskiden daha da sertmiş, şimdi sistem yerine oturdukça yavaş yavaş Batı ile olan münasebetlerini yumuşatıyorlar. Kapılarını dışarıya açmışlar, yalnız içeridekiler henüz dışarıya pek çıkamıyor. Romanya'da şunu anladım ki, sosyalist memleketlerde ancak sosyalizme inanmış kişiler memnun yaşayabilir. Sosyalizme inanmamış kişiler, eğer iktisatla da pek ilgili değillerse ne olup bittiğini pek kavrayamaz ve sıkılabilirler. Nasıl ki bir sosyalist de sosyalist olmayan memleketlerin hesaplarına, çizdikleri manzaralarına baktıkça aynı sıkıntıyı duymaktadır. Hiçbir konuda hiçbir fikri olmayan bir insan içinse garanti arıyorsa sosyalist memleketleri, macera risk, ticari başarı, siyasi heyecan arıyorsa sosyalist tutumu da, ekonomisi de, özgürlük anlayışı da birbirlerinden çok ayrı. Hangisinin yarının insanlığına daha yararlı olacağını ise içinde bulunduğumuz yüzyılın sonu kesin şekilde tespit edecektir. Bugün bu konu her iki sistemden birine inanmışlar arasında tartışılmalıdır. Haklı olanları 20-25 yıl içinde zaman ortaya çıkaracaktır. Bükreş'in en lüks oteli Ateni Palas'ta kalıyordum. Eski Fransız otelleri havasındaydı. Zaten bütün Romanya'da yer yer Osmanlı, Balkan ve Latin karışımı bir havayı görmek mümkündü. Benim bulunduğum sıralarda Bükreş'te Milletler Arası George Enescu Müzik Festivali vardı. Haçaduryam'dan bizim Ayhan Baran'a kadar bütün ünlü sanatçıları otelde görmek mümkündü. Birkaç geceliğine Romanya'nın önemli şehirlerinde incelemeler yapmaya gidiyor, sonra gene Bükreş'te Ateni Palas'a dönüyorduk. Orman konusunda, petroller konusunda boyuna istatistik soruyordum uzmanlara. 6 milyon hektar orman vardı Romanya'da. hektar başına 3 metreküpten fazla faiz alıyorlardı. Petrolde ise üretim 12 milyon tonu geçiyordu. 2 tane kamyon fabrikaları vardı. Motorunu da kendileri yapıyordu. Binek arabası olarak Rus arabası kullanıyorlardı. Dış ticaretlerini kişisel olarak ayarlamaya başlamışlardı. Bu yüzden öteki sosyalist ülkelerle araları biraz şeker renkti. Sovyetlerle aralarında polemikler cereyan ediyordu. Bir yandan bunlarla ilgileniyor, bir yandan geziyorduk Romanya'da. Sayfiye şehirlerine gidiyorduk. Bütün işçiler yılda 18 gün sayfiye şehirlerindeki evlerde bedava oturmak hakkına sahiptiler. Akşamları da alabildiğine eğleniyorlardı. Aralarında iyi para alanlar vardı işçilerin. Hele maden işçileri mühendisler kadar, hatta bazen mühendislerden de fazla alıyorlardı. Bizim paramızla ellerine geçen 4-5 bin lirayı buluyordu. Anılarımı notlar halinde gazeteye göndermeye devam ediyordum. Yayınlanmış olanları buraya alıyordum. Kanatlı Uyku, Melih Altınok. Melih Altınok, Eskişehir doğumlu ve 22 yaşında. 1997 yılında üniversite sınavını kazanıp Ankara'ya yerleşti. Halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisidir. Uzunca bir süredir edebiyatla olan ilgisi sürüyor. Deneme ve öykü türündeki yazıları çeşitli dergilerde yayınlandı. Ancak sürekli çalıştığı bir yayın organı yok. Bir denemesi Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın 1999'da düzenlediği Özdenoğlu Deneme Yarışması'nda ödül kazandı. Ayrıca hazırlıklarını sürdürdüğü bir roman çalışması var. Amatör olarak fotoğrafçılık ve dağcılıkla uğraşıyor. 2 sene üst üste çıktığı otostop gezileri yazılarının en önemli esin kaynağı. Kısıtlı imkanlarla yaptığı bu gezilerde Çanakkale'den başlayıp tüm Ege kıyılarını içine alan ve Mersin Akkuyu'da sonlanan yaklaşık 1500 kilometrelik yolu otostop yaparak kat etti. Çeşitli olumsuzluklarla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını destekliyor ancak herhangi bir kuruluşa üye değil. Büyük aşklar yolculuklarla başlar ve serüvenciler düşer yollara. Ahmet Telli. Her uyanışta yeni ufuklar, yeni yüzler, yeni kültürler, sesler, renkler. İnsan içindeki kaşifi, gezgini uyandırmayı bilmeli. Bir sabah uyanıp tan kızınlığında haydi demeli. Nerede, nasıl biteceğini değil, neden daha büyük değil ki dünya diye düşünmeli. Tabii ki doğdukları yerde ölmeyi düşünenlere, huzur ve güveni kabuklarında arayanlara, ufukları dar olanlara, gezginliği yorgunluk olarak düşünenlere değil bu sözler. Kolomb, Marco Polo, Evliya Çelebi gibilerine. Uzayıp giden yol çizgileri, çizgiler kesik, çizgiler sürekli. Alamıyor gözlerini bu döngüden, göz kapakları ağırlaşıyor. Ha kapandı ha kapanacak derken Nemrut şoförün sesi dinginliği bir bıçak gibi yırtıyor. Hiç korkmuyor musun bu işi yaparken? Niçin? Canavarlar mı var yollarda? Ne bileyim, çeşit çeşit insan var. Ve hepsi de bana düşman. Başıma bir kötülük getirmek için sıraya girmişler, değil mi? Öyle demiyorum ama her şey olabilir. Haklısın, her şey olabilir. Sen de kaza yapıp ölebilirsin yollarda. Tekerin patlayabilir, takla atabilirsin. Bence tek sorun içimizde. Korkarsın, korunursan paranoyakça saldırıya zemin hazırlarsın. Kavşakta inebilir miyim? Sıcak, güneşte kavrulmuş toprağı ezmiyor, adeta okşuyordu ağanın acemi ayakları. Sandaletinden çıkan parmaklarına çarpan her kum tanesinin sıcaklığı ta iliklerine kadar işliyordu. 2 kilometrelik yolu yürüyerek almaya karar verdi. Hayatı boyunca ilk kez tattığı bu zevkten vazgeçemiyordu. Öyle ya, bir durursa bir daha. Şahmarın bile kıskandıracak güzellikteki yol sapsarı tarlaların arasından süzülüyordu. İkindi vakti Truva'ya vardı. Giriş kapısından hemen sonra meşhur Truva atı ile karşılaştı. Tam da düşündüğü gibiydi. Cin fikirli Odysseus'u, büyük kargılı, tunç zırhlı askerlerini ata yerleştirirken gördü. O gün bugündür insanlar yeniden yabancıdan korkar olmuşlardı. Şehrin iki yanı taş örgülü muazzam sokaklarında ilerleyip kazı alanına vardı. Ağzında piposu, üstü başı toz toprak içerisindeki bir arkeolog hummalı bir çalışmaya girişmişti. Kızgın bir hali vardı adamın. Belli ki çalışmalarının sonucu tatmin etmemişti kendisini. A, adamın yanına yaklaştı. Yüzü yüzü ne kadar da benziyordu kitapta gördüğü resme. Benzerlikten de öte bu adam hayatını bir ideale adayan Henry Schleiman'ın ta kendisiydi. Akşama kadar surların üzerinde taşların ağaçların arasında gezindi durdu. Yorgunluğunu güneşin ışınlarına siper ettiği bir akasyanın altında yemek yiyerek attı. İlk kez bu kadar iştahlı yiyordu. Yorulmuştu çünkü. En çok da bacakları. Ertesi sabah uyandığında gözlerini gökyüzüne çevirdi hemen. Gece başında bekleyen akasya yok olmuştu. Dün olan hiçbir şey yoktu şu an yerinde. Ne güzelim taş duvarlı sokaklar ne de truva. Ayağa kalkıp çevreyi incelemeye koyuldu. Az ileride masmavi deniz duruyordu. Her yerde de kayalıklar. Çantasını sırtlayıp denize doğru yürümeye başladı. Küçük tepeyi aşınca büyük bir antik tiyatro ile karşılaştı. Evet, artık şüphesi kalmamıştı. Yunanistan'daydı. Tiyatronun her yanı insanlarla dolup taşıyordu. Boyunlarında fotoğraf makinesi, başlarında hasır şapkalar olan meraklı insanlar. Sahnenin ortasında yüksekçe bir kayanın üzerine çıkmış olan tur rehberi kalabalığa hararetle bir şeyler anlatıyordu. Tragedyanın kilit monoloğunu bitirmiş bir oyuncu gibi alçak gönüllü ama gururlu gülümsüyordu. Devam etti konuşmasına. İstese de ölemeyen neden korkabilir? Evet, Aklisos'un Prometheus'uydu bu oyun. Sonu ölüm de olsa haklıdan yana tavır almanın sembolüydü Prometheus. A bildiği bu oyunun sonunu merakla bekliyordu. Oyun bitip de hava kararınca kayalıkların üzerinde sigara içip denizi izlemeye koyuldu. A ayaklarını gıdıklayıcı dalgaların içine bıraktı. Denizdeki yakamozun büyüsüne kapılmamak imkansızdı. O da direnmedi zaten. Hiç yabancı değildi karşı kıyının parıldayan ışıkları. Havuzda şarıldayan suyun sesi susatmıştı A'yı. Havuza eğilip kana kana içti sudan. Üzerinde uyuduğu bank çok sertti ama kuş tüyü bir yatağa tercih etmezdi burayı. Her zorluğa katlanabilirdi şu an. En sevdiği işi yapıyordu ne de olsa. Koskoca bir meydanın orta yerindeydi. Doğruldu, meydanı dört bir yandan çeviren ihtişamlı binaları izlemeye koyuldu. Her şey kusursuz bir düzen içerisinde kurulmuştu. Yaşadığı kente hiç benzemiyordu burası. Güzelce süslenmiş at arabalarının çıngırakları tatlı tatlı yankılanıyordu taş döşeli sokaklarda. A önünden ağır ağır geçen bir at arabası karşısında dona kaldı bir an. Arabanın içinde büyük bir asaletle oturan kadın aklını başından almıştı. Fındık burnunun üzerindeki deniz mavisi gözleri, elbisesinden her an fırlayıp çıkacakmış gibi duran göğüsleri, lüle lüle omuzlarına dökülen kızıl saçları. Üzerinde bir orta çağ kıyafeti bulunan bir kadın, dünyanın ilk günahı karşısında insanoğlunun acizliğini daha iyi kavramasını sağlamıştı A'nın. Şuursuzca arabanın arkasından koşmaya başladı. Araba binaların oluşturduğu bir tünele girince durmak zorunda kaldı A. Alışık değildi böylesine koşmaya, soluk soluğaydı. Hoş kadını yakalasa da ne söyleyeceğini bilmiyordu. Tek istediği o eşsiz güzelliği birkaç saniye daha seyredebilmekti. Önünde soluklandığı binadan gelen büyüleyici ezgi takıldı kulağına. Kavalcının peşine takılmaktan kendini alamayan fareli köyün fareleri gibi ezginin kaynağına yöneldi ağda. Binanın katlarını birer birer çıktıkça müziğin sesi artıyordu. İnsanın kanını kaynatan bu neşeli ezgiyi bir yerlerden hatırlıyordu ancak bir türlü çıkaramıyordu. Nihayet binanın son katına ulaştı. Açık duran kapının arasından müzisyeni izlemeye başladı. Müzik nasıl olsa ulaşıyordu kulağına. Arkası kapıya dönük, piyanonun başında kendinden geçen adam A'yı fark etmemişti. Oysa çok ses çıkartmıştı. Müzisyen sağır olmalıydı. Ama duymayan kulaklarla bu muhteşem müziği nasıl yapabilirdi ki? Pekala yapabilirdi. Hatta en iyi bir sağır yapabilirdi. Karanfilin kokusunu, gökkuşağının rengini, İpeğin yumuşaklığını hissetmeyi duyularına bölüştürüp tembellik eden bir organizma böylesine kusursuz bir birleşimi oluşturamazdı. O yarattığı ezgileri kulağı duyan bir müzisyen gibi yalnızca duymuyor, aynı zamanda kokluyor, görüyor, hissediyor, hatta onlara dokunuyordu. Adam birden arkasını dönüp davetsiz misafirini nazikçe selamladı. Bu müzisyenin vaktini çalarak insanlığa daha fazla kötülük etmemeliyim diye düşündü A. Hiçbir şey söylemeden karanlık merdivenleri inmeye başladı hızla. Yeniden başlayan müziğe rağmen sıkılmıştı karanlıktan. Bir an önce binanın dışına, aydınlığa kavuşmak istiyordu. Arabada gördüğü kadın vardı aklında. Ne güzel bir kadındı. Tıpkı yürekleri ferahlatan ışık gibi. Sevmişti Viyana'yı, şimdiye kadar doğduğu yerde ölmeye mahkum edilen bu adam. Belki yıldırım aşkına düştüğü kadından ötürüydü bu sevgi. Öyle ya, her insan en çok sevdiğinin kentini sever. Ama yine de kalmak istemiyordu burada, gitmeliydi. Başka renklere, seslere, rüzgarlara. Binanın çıkış kapısına vardığında durdu, müzik kesilmişti. Az önce sessiz bıraktığı kent, ole ole naralarıyla inliyordu şimdi. Birden büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Bağırışıp kaçışıyordu insanlar. Arkalarından da burnundan sinir buharları çıkartan boğalar. Öylesine eğleniyordu ki insanlar ağda dayanamayıp takıldı arkalarına. Hiçbir çaba harcamıyordu koşmak için. Azgın bir nehirde şelaleye sürüklenir gibiydi.